Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Her zaman olduğu gibi küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutma gayretinde olacağız. Küresel gündemin en önemli konu başlıklarından biri Doğu Akdeniz'deki enerji odaklı kriz. Henüz daha ortaya çıkartılmamış olsa da Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda hem bölgesel hem de küresel aktörler avantajlı duruma geçmek için hamle üzerine hamleler yapıyorlar. Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan'ın ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak paylaşma çalışmalarına Türkiye'den karşı atak geldi. Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalandı. Küresel gündem programımıza Doğu Akdeniz'deki enerji odaklı paylaşım krizine ilişkin Türkiye'nin Libya ile vardığı mutabakatı değerlendirerek başlamak istiyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da önemli bir konuğu ağırladı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz Sarraç. Dolmabahçe Sarayı'nda Erdoğan tarafından kabul edildi Faiz Sarraç. BM nezdinde Libya'nın meşru hükümeti olarak kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı, Libya'da yaşanan gelişmeler hakkında Erdoğan'ı bilgilendirirken, bölgede huzur ve istikrarın tesis edilmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi ayrıntılı olarak. Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti 2019 yılı başından bu yana başta Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Rusya tarafından desteklenen General Hafter'in saldırılarına karşı mücadele veriyor. Libya ile Türkiye arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin varılan mutabakat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Faiz Sarraç görüşmesinden çıkan en önemli sonuçlardan biriydi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtarası ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtarası imzalandığı denildi. Peki Türkiye ile Libya arasında varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat muhtarası ne anlama geliyor? Bu anlaşmayla Yunanistan'ın Akdeniz'deki işgal girişimi boşa çıkartılırken Girit Adası güneyinde Kıbrıs büyüklüğündeki bölge Türkiye ve Libya yetki alanlarına katılıyor. Yunanistan hem Türkiye'nin hem de Libya'nın deniz alanlarını tanımıyor. Yunanistan ayrıca Libya'da Kaddafi'nin öldürüldüğü 2011'den bu yana devam eden krizi fırsata çevirerek 2014 yılında Girit Adası'nı baz alarak Libya'nın 39 kilometre karelik alanını kara suları ilan etmişti. Yunanistan münhasır ekonomik bölge ilanını ve deniz yetki alanı anlaşmalarını ana karasını değil Girit Adası'nı baz almak suretiyle ve uluslararası hukuku hiçe sayarak yapmayı planlıyor. Rumların da aynı yolu izlemesi suretiyle Türkiye, Akdeniz'de Antalya Körfezi açıklarında 41 bin kilometre karelik bir deniz alanına mahkum edilmek isteniyor. Türkiye'nin Libya ile deniz yetki alanı anlaşması imzalaması halinde işgal projeleri bozulacak. Yunanistan'ın Girit Adası'nı kullanarak tek taraflı olarak Libya'ya ait olan 39 bin kilometre karelik alanı kara suları ilan etmesinin önüne geçilmiş olacak. Yine Doğu Akdeniz'den çıkarılan doğal gazın gayri resmi bir şekilde Avrupa pazarına taşınması engellenecek. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Yunanistan'a uzanan işgal hattına Türk kalkanı indirilmiş olacak. Çünkü halen Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail ile yaptığı görüşmelerde Doğu Akdeniz enerjisini Avrupa'ya ulaştıracak hat olarak Türkiye ve Libya kıta sahanlığı üzerinden planlamalar yapıyorlar. Münhasır ekonomik bölge neden önemli peki? Doğu Akdeniz'de toplam değeri 3 trilyon doları bulan doğalgaz rezervinin Türkiye'nin 572, Avrupa'nın ise 30 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte. Yunanistan için en tehlikeli senaryo Türkiye'nin Libya ile sınırlandırma anlaşması imzalaması olduğu Yunanlı yetkililer tarafından uzun zamandır dillendiriliyor. Yunanistan'ın eski istihbaratçılarından Savas Kalenderisis, konuyla ilgili Yunan internet sitelerine verdiği bir demeçte Yunanistan'ın bir an önce Libya üzerinde etki kurması gerektiğini belirtmişti. Türkiye'nin Libya'daki Trablus hükümetiyle münhasır ekonomik bölge anlaşması yapmasının Yunanistan için büyük yenilgi olacağını vurgulamıştı. Evet, gerek bir ayı geçkin zamandır devam eden gösteriler, gerekse diplomasi alanında yaşanan yoğun trafik, gerek uluslararası analizlerde ülkenin geleceğine ilişkin dillendirilen senaryolar sebebiyle Irak küresel gündemde ön plana çıkan bir diğer ülke sevgili dinleyenler. Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler durdurak bilmiyor. On binlerce kişinin katıldığı gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. 15 binden fazla kişi de yaralandı. Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor. Gösteriler daha ziyade Şiilerin yoğun olduğu şehirlerde yaşanıyor. Bağdat hükümetinin yaptığı reform ve seçim sisteminde değişiklik konusundaki verdiği muğlak sözler Iraklı göstericileri tatmin etmiş değil. Iraklılar haftalarda düzenlenen gösterilerde yolsuzlukla suçladıkları ve İran gibi yabancı güçlere boyun eğdikleri gerekçeleriyle hükümetin istifasını istiyor. Dün Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesi, Iraklı Şiilerin İran'a yönelik öfkesinin en sert biçimde gösterildiği tepkilerden biri oldu. Irak'ta ordu, başkent Bağdat'ın güneyindeki Necef kentindeki İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin ardından kente giriş ve çıkışları yasakladı. Irak'taki gösteriler neden bir türlü bitmiyor peki? Irak'taki gösterilerin sürmesinde iç dinamiklerin oldukça önemli bir payı var kuşkusuz. Ekonominin yanı sıra Irak'taki Şii ekoller arasındaki farklılaşmanın her geçen gün derinleşmesi de önemli bir rol oynuyor ülkedeki kaosun bu denli uzun sürmesinde. Ancak dış güçlerin bu gösterilerin sürmesindeki payı da işte azımsanmayacak boyutta. Pek çok analizde Irak'taki gösterilerin arkasındaki dış güce işaret ediliyor. Bu noktada hemen hemen her taşın altından çıkan Körfez ülkeleri en çok zan altındaki ülkeler olarak ön planda. Zengin Körfez ülkelerinin Irak'taki gösterileri fonladığı yönünde haberler, analizler bir hayli fazla. İki aya yakındır sokaklardaki göstericilerin yeme içme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon dolarlık bir fonun ayrıldığı belirtiliyor. Irak'taki gösterilerin bir türlü sona ermemesi ve dış güçler bağlamında Iraklı politikacı İzzet Şabander'in açıklamaları oldukça dikkat çekici. Irak'ın eski hükümet sözcüsü, ABD ve işgal devleti İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri finansörlüğünde Irak'ın bölünmeye çalışıldığını söylüyor İzzet Şabander. Iraklı politikacının iddiasına göre Irak'ın El Anbar ili konfederasyon şeklinde Irak'tan koparılmaya çalışılıyor. İzzet Şabander'e göre planlanan şey Filistinli mültecileri buraya yerleştirmek. Lübnan'da yayın yapan El Meyadin televizyonunun haberine göre Iraklı bağımsız politikacı İzzet Şabander, 100 yılın anlaşması kapsamında Irak'ın El Anbar vilayetinde 4 aşiretin silahlandırılıp ilin konfederasyon şeklinde Irak'tan ayrılmasının planlandığını ifade etti. Şabander, konfederasyon şeklinde Irak'tan ayrılacak olan El Anbar'a Filistinli mültecilerin yerleştirilmesinin ekonomik finansörünün Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu ileri sürüyor. El Meyadin'e konuşan kaynaklar da Şabander'in açıklamalarını doğrulayarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Irak'taki bazı göstericilere mali destekte bulunduğunu belirtiyorlar. Geçtiğimiz Mayıs ayında da Irak medyasına konuşan İzzet Şabander, İsrail rejiminin Irak'ın Sünni yerleşim bölgelerine nüfuz etme ve ülkeyi bölme planını dile getirmiş ve Iraklı bazı Sünni liderlerin de bir süre önce Avrupa'da İsraillerle bir araya geldiğini ileri sürmüştü. İzzet Şabender şunları dile getirmişti söz konusu mülakatında. Bir süre önce Iraklı bazı Sünni liderler Irak'ın Suriye ve Lübnan'la karadan irtibatını kesme planını uygulamaya başlamak için Avrupa'da üst düzey Siyonist yetkililerle görüştü. Bu plan doğrultusunda ABD'de yakında 10 bin kişilik Sünni güç yetiştirecek ve onları donatacak. Ayrıca şehirlerini de yabancı yatırımlarla yeniden inşa ettirecek. İsrail'in planına göre Irak'ın batısındaki Sünni bölgelerindeki halkın bir konfederasyon devleti kurmasını istemeleri için çalışılacak. Yani bu Irak'tan tamamen ayrılma ve buna bağlı olarak Irak'ın karadan Lübnan ve Suriye ile ayrılması anlamına geleceğini vurguluyor Iraklı politikacı Şabender. Amerika'nın İran konusunda Irak'a baskı yaptığına da değinen Şabender, Trump, Irak'a İran meselesinden uzak durma ya da orta yolu bulma izni vermiyor. Aksine çok yakında Irak'ı tehdit edecek ve kuşatacak. Ama Irak ne İran'a karşı bir eylemde bulunabilecek ne de İran lehine Amerika karşısında durabilecek şartlara sahip. Her iki şekilde de çok zor durumla karşı karşıya kalacaktır ifadelerini kullanıyor. Iraklı politikacı İzzet Şabender'in Irak'ın geleceğine ve ABD yönetiminin Irak üzerindeki planlarına ilişkin ve bölünme tahminlerine ilişkin bu açıklamalarından sonra ABD yönetiminin ikinci adamının Bağdat yönetimini es geçip Erbil'de Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimini ziyaret etmesi dikkat çekici bulunuyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 23 Kasım'da sürpriz bir şekilde Irak'ı ziyaret etmiş ve Anbar kentinde ABD askeri üssünü ziyaret ettikten sonra Bağdat yetkilileriyle görüşmeden Kuzey Irak'a geçmişti. Pence'in burada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Necivan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesi Irak Merkezi Hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı. Nasır Koalisyonu Başkanı ve Irak'ın önceki dönem Başbakanı Haydar İbadi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bu hareketi için Irak'ın başkenti Erbil değil Bağdat'tır şeklinde tepkisini ortaya koymuştu. Evet, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kuzey Irak ziyareti sonrası Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Ankara ziyareti Irak'ın geleceği açısından oldukça kritik bir ziyaret olarak okunuyor sevgili dinleyenler. Irak'taki gösterilerin hedefindeki İran yönetimi kendi ülkesinde de kendi vatandaşlarının hedefinde aynı zamanda. Hem Irak hem de İran'daki gösterilerin arkasında dış güçlerin olduğunu söyleyen Tahran yönetimi CIA ile bağlantılı 8 kişiyi gözaltına aldığını açıklaması önemli açıklamalardan biri olarak dikkat çekti. İran'daki tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tek elinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumu, İran İstihbarat Bakanlığı'na atıfta bulunarak benzine yapılan zamla ilgili başlayan toplu gösterilerin ardından CIA ile bağlantısı olduğu belirlenen 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. ABD yaptırımlarının etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı 15 Kasım'da benzine %300 zam yapıldığının açıklanmasının ardından protesto gösterilerine başlamıştı. Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Evet, Tahran'daki ve pek çok İran kentindeki şehirlerden dolayı bir hayli sıkıntılı günler geçiren Tahran yönetiminin elini nispeten rahatlatan gelişme ise Berlin'den geldi. Washington yönetiminin Almanya'nın İran'a yönelik sert yaptırımlar uygulaması yönündeki çağrısını Berlin bir kez daha reddetti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü yaptığı açıklamada Almanya'nın ABD'nin İran'a yönelik maksimum baskı yaklaşımı konusunda hemfikir olmadığını vurguladı. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik yeni yaptırımları uygulamaya sokmasının ardından İran, Mayıs ayından bu yana nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden peyderpey vazgeçiyor. İran bu bağlamda bir süredir 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın izin verdiği %3.67'lik uranyum zenginleştirme oranının üzerinden uranyum zenginleştirmeye başladı. Buna karşılık anlaşmayı imzalayan diğer devletler Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin söz konusu anlaşmanın korunmasından yana. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre bu ülkeler Tahran'ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlama hedefiyle 6 Aralık'ta Viyana'da bir araya gelmeyi planlıyor. ABD gibi Ruslar da PYD kartını kolay kolay bırakmak istemiyor sevgili dinleyenler. Suriye'nin Ayn el-Arab kentinde Rusya Dışişleri Bakanlığı görevlisiyle bir general PYD ve YPG'lilerle Türkiye'nin itirazlarına rağmen bir araya geldiler. Moskova yönetiminin resmi yetkilileri Suriye'nin kuzeyindeki PYD-YPG'ye ziyarette Rus bir general ve diplomatik işlerden sorumlu iki Rus Dışişleri Bakanlığı görevlisinin yer aldığı heyette Ayn el-Arab'taki örgütün yetkilileriyle bir araya geldiklerini açıkladılar. Bir süre önce aynı İsa'da ABD'nin boşalttığı üsse yerleşen Rusya yetkililerinin örgüte bölgenin Türk saldırılarının dışında tutulacağı konusunda güvence verdiği belirtildi. Yeni Şafak'tan Şakir Saraç'ın haberine göre Rus heyet ilçedeki altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi için destek sözü de verdi. Görüşme sonrası açıklama yapan PYD-YPG'lilerden Anvar Müslim, Özerk idare kurumlarına sağlık, eğitim ve güvenlik konularında nasıl destek sağlanacağı üzerinde tartıştıklarını söylemiş. Müslüm'e göre Rusya'nın ilk kez gerçekleştirdiği temaslar PKK-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında önemli bir dönüm noktası. Müslüm, bölgeye yönelik yeni bir TSK müdahalesine izin vermeyeceklerine dair Ruslardan söz aldıklarını da söylüyor. Haftaya Londra'da yapılacak NATO'nun 70. yıl zirvesi öncesinde Türkiye ile NATO arasında terör örgütü resti küresel gündemin dikkat çeken bir diğer gelişmesi. ABD'nin YPG-PYD'yi Türkiye'ye yönelik güvenlik tehdidi olarak gören NATO belgesini engellenmesi üzerine Türkiye'de NATO'nun Baltıklara ilişkin başka bir güvenlik belgesine itiraz etti. Türk yetkililer NATO'nun Türkiye'nin savunmasına ilişkin plana güneydeki Suriye sınırından bir saldırı olması halinde destek vermeyi kabul ettiğini belirtiyorlar. Ancak bununla birlikte YPG'nin Ankara için bir terör tehdidi olarak tanınmasını da kapsayan plana Washington'ın desteğini çekmesi sonrasında diğer ülkelerinde karşı çıktığını kaydediyorlar. Türk diplomatik kaynaklar bizim savunma planımız açıklanmadıkça Baltık ve Polonya için hazırlanan savunma planının da açıklanmasına izin vermeyeceğiz. Baltık planının açıklanmasına destek vermemizi isteyenler aynı bilinci bizim plan içinde göstermeli görüşünü savunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün yaptığı açıklamada NATO ülkelerine seslenerek NATO'nun tüm müttefiklerinin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmesi gerekir dediği Baltık için istenen bizim için de istenmeli vurgusunu yaptı Mevlüt Çavuşoğlu. Önümüzdeki hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde NATO temsilcileri Rusya'nın saldırısına hedef olmaları halinde Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın savunulmasına yönelik askeri planın NATO'nun 29 üyesi tarafından resmi olarak onaylanması için çabalıyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski İspanya Başbakanı José María Aznar, Avrupa ve Batı uygarlığının çöküşe geçtiğini söylüyorlar. Sağ görüşlü iki eski siyasi lider Avrupa'nın çöküşe doğru gittiğini savunarak demokratik ve muhafazakar siyasi partilere artık izlemeyi bırakarak harekete geçmeleri çağrısında bulundular. Yüzyıllar boyunca dünya ekseni batıdan geçse de bugün doğuya kaydı diyen Sarkozy, dünyada yaşayan 7 milyardan fazla insanın sadece 800 milyonunun Avrupa'da bulunduğuna, demografik sebeplerle Avrupa'nın artık dünyanın merkezi olmadığına vurgu yaptı. Avrupa'daki krizi yaşlanan siyasi görüşlere bağlayan Sarkozy sözlerine şöyle devam etti. Ben ikna olmuş bir Avrupalıyım ama 70'lerin Avrupa'sını konuşmayı artık bırakmak gerek. Federal tartışmaların artık hiçbir anlamı yok. 27 ülkeyle nasıl tek bir Avrupa istiyorlar? Ben 4 farklı Avrupa görüyorum. Schengen'in, Avro'nun, savunmanın ve birliğin Avrupası. Eşitliğin olmadığına ve arzu edilmediğine inanıyorum. Farklılıklara inanıyorum. Geçmişe saplantılı kalmak yerine geleceğin Avrupa'sını düşünmek gerekiyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski İspanya Başbakanı José María Aznar gibi Avrupa ve Batı uygarlığının çöküşe geçtiğini söyleyen bu iki lider değil sadece sevgili dinleyenler, pek çok analizde de bu gerçeğin altı çiziliyor. Evet, bu değerlendirmelerle bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.